Ankara Cinayeti, İhsan Tombuş.
Ayrım 8.
Sabahın erken saatlerinde Bolulular hastanenin arkasında bulunan adliye binasının yolunu tutmuşlardı. Binanın önü yine ana baba günü gibiydi. Erken gelenler içeri girebilmiş ancak büyük bir kalabalık sokakta kalmıştı. Duruşma başlayınca Reşit Mercan'ın dışında kimse içeri alınmadı. Reşit bir gün önce bildireceği tanıkların kimliklerinin gizli kalmasını istemiş, mahkemede bu talebi kabul ederek kısa bir gizli celse yapmıştı. Bu gizli celsede tanıkların isimleri bildirildikten sonra salonun kapıları açılmış ve gazetecilerle dinleyiciler içeri alınmıştı. Herkes yerine yerleştikten sonra mübaşirin tiz sesi duyuldu. Kazım oğlu Ahmet Orbay! İki jandarma arasında salona giren Haşmet, mahkeme başkanının karşısında soru yağmuruna tutuldu. Dün Reşit'in annesini dinledin. Ne diyorsun bu ifadeye karşı? Benim telefon açtığım doğru değildir. Bana telefon açan askeri fabrikalarda çalışan Muzaffer'dir. Kimdir bu Muzaffer? Ben de bilmiyorum. Onun arkadaşlığını da kabul etmiş değilim. Sonradan Kamuran Hanım bana tekrar telefon açtı. Ben onun söylediği şeyleri söylemedim. Şahitliğini kabul etmiyorum. Kendisi ikinci defa Ziraat Bankası İdare Meclisi azasından birinin evinden bana telefon etmişti. Bu sırada Reşit heyecanla ayağa kalkıp söz istedi. Çok mühim bilgiler vereceğini söyledi. Bu Muzaffer denen adam işlenen cinayette önemli bir rolü olan adamdır. Kendisi Ankara'da ahlaksızlığı ile tanınır. Zihnim çok karışık olduğu için dünkü ifadelerimi nasıl bir haleti ruhiye içinde verdiğimi yüksek mahkemeniz takdir ederler. Şimdi salim kafa ile düşünüyor ve diyorum ki, Doktor Neşet Naci'nin katili belki de bu Muzaffer'dir. Bunun üzerine salonda hayret ve şaşkınlık ifade eden bir uğultu yayıldı. Başkan sükuneti sağladıktan sonra Reşit'e devam et dedi. Kendisi subay olduğunu söylemişti. Elinde buna dair vesikalar vardır. Sahte kimlik kullanıyormuş. Aslında rütbesiz bir ermiş. Bir gün onu Haşmet'in evinde tertip ettiği bir çayda gördüm. Birçok kadın ve kız vardı. Muzaffer bütün misafirler arasında en itibarlı olandı. Haşmet'in Muzaffer'i arkadaşlığa kabul etmiyorum demesini anlayamıyorum. Hadise günü beni evimde arayan polislerin yanında Muzaffer de vardı. Haşmet, Reşit'in söylediklerini duydun. Ne diyorsun buna karşı? Sayın Hakim, eğer onu arkadaşlığa kabul etmediğimin sebebini sorsaydınız, ben de Reşit Mercan'ın söyleyeceklerini ifade edecektim. Muzaffer'in ahlaksız bir adam olduğu doğrudur, karaktersizdir, her şeyi yapabilir. Danslı çaya gelince onu davet ettiğim bazı arkadaşlarım getirmişti. Elbette misafirperverlik gösterecektim. Avukatların sorduğu bazı sorulardan sonra Haşmet'in nişanlısı Müşerref tanık olarak çağrıldı. Genç kız içeri girince salonda onu iyi görebilmek için bir hareketlenme oldu. Müşerref'in üzerinde siyah bir manto ve ayaklarında siyah papuçlar vardı. Gözlerine bir güneş gözlüğü takmış, ellerine de eldiven giymişti. Sarı saçları alımlı haliyle Müşerref duruşma salonundakileri adeta büyülemişti. Hakimin sorusu üzerine Müşerref, Haşmet'le 5 seneden beri nişanlı olduklarını söyledi. Bolu'ya nişanlısını görmeye geldiğini anlattıktan sonra daha önce verdiği ifade okundu. Müşerref bu ifadesinde Haşmet'le nasıl tanıştıklarından, evlenmeye karar verdiklerinden, Haşmet'le Reşit ve Haşmet'le ailesi arasındaki ilişkilerden söz ediyordu. Hakim Müşerref'e, Haşmet babasıyla niçin ayrı yaşıyordu diye sordu. Benimle evlenmek ve ayrı bir yuva kurmak için. Mahkeme başkanı kendisine Haşmet'e yazdığı mektuptan bir bölüm okudu. Müşerref burada, zengin olmanın saadete kâfi gelmediğini biliyorum, zengin olmadan da mesut olabiliriz diye yazıyordu. Acaba Haşmet'in bir para sıkıntısı vardı da onu teselli etmek için mi böyle yazdınız? Hayır, ben lüksü severim. Lüks ve konforlu bir hayat benim için daima cazip olmuştur. Haşmet de benim bu arzularımı biliyordu. Fakat parası yoktu. Üzülebilir ihtimalini düşünerek böyle yazdım. Müdahil avukat Rauf, Müşerref'in savcılıkta verdiği ifadeyi okudu. Müşerref ifadesinde, Haşmet'in annesi ve babası ile arası açıktı. Haşmet çok muğberdi. Bir gün bana şöyle dedi, onlara öyle bir iş yapacağım ki ömürleri boyunca acı çekecekler. Hakim Müşerref'in bu sözlere açıklık getirmesini istedi. Haşmet'in bu söylediklerine ne diyeceksin? Haşmet'le evlenmemiz uzuyordu, ikimiz de üzülüyorduk. Gizlice evlenmeye karar verdik. Haşmet yukarıdaki sözleriyle onların rızası olmadan bir evlilik yapacağını kastetmişti. Niçin Haşmet'in ailesi seninle evlenmesini istemiyorlardı? Efendim, Haşmet henüz askerliğini yapmamıştı. Babası onun askerlikten sonra evlenmesini istiyordu. Savcının talebiyle Ulus gazetesi muhabiri Reşit'in arkadaşı Gazanfer'in dinlenmesine başlandı. Gazanfer konuşmasının başında Reşit'in 15 gün önce evine geldiğini, orada kaldığını, hadise günü kendisini saat 17-18 sıralarında Ulus'taki Vehbi Koç müessesesi önünde tanımadığı bir arkadaşı ile birlikte gördüğünü, başında şapka olmadığını anlattı. O gece sabaha karşı polis tarafından uyandırıldım. Polislerin yanında siviller de vardı. Reşit'i sordular. Olayı öğrenince şaşırıp kalmıştım. Çünkü daha önce belirttiği gibi onu olaydan 1-2 saat önce aksi istikamette giderken görmüştüm. Daha sonra Reşit'in gazeteci Mekki Said Esen'e bazı ifşaatlarda bulunduğunu işittim. Bunun üzerine savcı duruşmayı izleyen gazeteci Mekki Said'in de dinlenmesini talep etti. Mekki Said olayı anlattıktan sonra şok iddialarda bulundu. Gerek Haşmet'e ve gerekse Reşit'e mahkemeyi oyalamamaları telkininde bulundum. Celse arasında Reşit kendisine 100 bin lira teklif edildiğini, Antalya'daki çiftliği 200 bin liraya satılınca bu paranın verileceğini Haşmet'in söylediğini iddia etti. Ayrıca Anafartalar Karakolu'na teslim olunca Ankara valisi Nevzat Tandoğan'a götürüldüğünü ve vali ile uzun uzun konuştuğunu fakat ne konuştuğunu söyleyemeyeceğini bildirdi. Hakim Reşit'e "Bu söylenenler doğru mu?" diye sordu. "Doğru. Haşmet'le demir parmaklıklar arasında konuşuyoruz. Haşmet Antalya'daki çiftliğin 200 bin liraya satılacağını, suçu üstüme almaya devam ettiğim takdirde bunun yarısını bana vereceğini söylediğini bildirdim." "Peki vali ile konuştuğunu da söyledin mi?" "Evet, bu da doğrudur. Ankara valisi ile vilayet makamında görüştüm. Olay günü beni yanına çıkardılar ve yalnız konuştuk." "Ne konuştunuz?"
"Bunu söyleyemem."
"Hiç söylemeyecek misin?"
Reşit biraz tereddüt etti.
"Belki hiç söylemeyeceğim. Çünkü korkuyorum. Söyleyemem."
Bu arada Haşmet söze karıştı.
"Müsaade ederseniz işin mahiyetini ben anlatayım. Reşit bana vali tarafından çağrıldığını ve valinin olayı anlatmasını istediğini, kendisinin de olayı anlatması üzerine valinin, madem ki doktoru öldürdün kendi beynine de bir kurşun sıkmalıydın dediğini söyledi."
Mahkeme başkanı Reşit'e bu konuşmanın ölüm hadisesi ile ilgisini sordu.
"Var ama söyleyemeyeceğim."
Savcı söz alarak Reşit'ten "Haşmet'in cezaevinde doktoru ben öldürdüm dediğini sen işittin mi?" sorusunu yanıtlamasını istedi.
"Hayır, ben işitmedim ama herkes işitmiş. Bana ilk defa mahkum Rus Milonovic haber verdi. Fakat diğerlerinin ismi aklımda kalmadı. Hatta bu itirafı cezaevi müdürü de gardiyanlar da işitmiş. Bir gece yarısı müdüriyete çağrıldım. Gittiğimde Kemal Bora da oradaydı. Elindeki Cumhuriyet ve Tasvir gazetelerini göstererek "Bu yazıları tekzip et. Aksi takdirde ben seni burada konuşturmasını bilirim. Seni dövdürürüm." dedi. Ben de korktuğum için tanzim ettikleri fezlekeyi imzaladım. Bir gün annemi çağırttım. Kendisine burada kendimi emniyette hissetmediğimi söyledim.
Savcının Kemal Bora'nın mahkemeye celbedilerek dinlenmesini istemesi üzerine avukatlar arasında bir söz düellosu başladı. Celal Yardımcı uzun konuşmasını şöyle bağladı.
"Eğer delilleri istinabe yoluyla tahkik etmek yoluna gidersek o zaman yine Ankara mahkemesini ve savcısını devreye sokmuş oluruz. Halbuki sanıklar ve kamuoyu bu mahkeme ve savcılık hakkındaki itimatlarını kaybetmişlerdir. Bunu ben söylemiyorum, Yargıtay söylüyor."
Bu sözler üzerine dinleyiciler "Bravo, yaşa!" diye bağırmaya başladılar. Hakim salondaki sükuneti sağladıktan sonra mahkemenin aldığı 17 maddeden oluşan ara kararı okudu ve duruşmayı 15 Mayıs 1946 tarihine bıraktı. Bu kararların en önemlileri cinayet mahallinde temsili tatbikat yaptırılması ve bu tatbikat için mahkeme heyetinden üye Cevat Selçuk'un naip tayini, Bolu savcısı Zahit Torun da hazır bulunması, gerek savcı gerekse sanık ve avukatlarının gösterdikleri tanıkların dinlenmesi, Ankara valisi Nevzat Tandoğan ile Ankara savcısı Kemal Bora'nın dinlenip dinlenmemesinin daha sonra düşünülmesi, Haşmet'in babası Genelkurmay Başkanı Kazım Orbay'ın dinlenmesine mahal bulunmadığıydı. Bir gün önce olduğu gibi duruşma sona erer ermez gazeteciler postaneye koşuştular. Yemekten sonra yine bütün kahvehaneler hınca hınçlı olmuştu. Mahkeme salonuna giremeyenler girebilenlerden bilgi alabilmek için yoğun bir çaba içindeydiler. Günün en çok konuşulan konularından biri Muzaffer denilen esrarengiz adamdı. Bu Muzaffer Haşmet'in düzenlediği danslı toplantılara katılabiliyor, karakoldan Haşmet'e telefon edebiliyor, hem Haşmet hem de Reşit tarafından ahlaksızlık ve karaktersizlikle suçlanmasına rağmen kim olduğu bilinmiyordu. Kendisini kah subay, kah er, kah askeri fabrikalarda çalışan bir memur olarak tanıtıyordu. Muzaffer'in bu olaydaki rolü acaba neydi? Reşit'in dediği gibi doktoru o öldürmüş olabilir miydi?
Bir gün önce katil olarak Haşmet'i suçlayan Reşit tekrar ifade değiştirmek ve suçu Muzaffer'e yüklemek suretiyle Haşmet'i korumaya mı çalışıyordu? Yoksa bazı baskılar altında böyle hareket etmek zorunda mı kalıyordu? Kahveleri dolduran Bolulular bu sorulara cevap bulmaya çalışıyorlardı. İkinci ilgi odağı Haşmet'in nişanlısı Müşerref'ti. Şık giyimli, güzel, endamlı bir genç kız acaba gözlerinin için siyah güneş gözlüklerinin arkasına saklıyor ve onları mahkemede bile çıkarmıyordu. Haşmet'in annesi ve babası 5 yıldan beri nişanlı bulunan bu iki gencin evlenmesini niçin istemiyorlardı? Haşmet'in askerliğini yapmamış olması ciddi bir sebep olabilir miydi? Haşmet'in cinayet suçuyla itham edilmesine rağmen ona yakın olabilmek için Bolu'ya kadar gelmiş olması bu kızın sadakatinin ve sevgisinin bir delili olamaz mıydı? Yoksa lükse, konforlu hayata düşkün olduğunu söyleyen Müşerref, bu hayatı temin edebilmek için Haşmet'i baskı altına alarak bu cinayetin işlenmesine sebep mi olmuştu? Bu sorulara elbet kimse cevap bulamıyordu. Ancak kimse Haşmet'in ailesinin bu evliliği istememesinin gerçek sebebini bilemezdi. Müşerref'in soylu ve aristokrat bir aileye mensup değil de basit bir halk kızı olması nedeniyle Medya Hanım'ın onu oğluna yakıştıramamasının gerçek sebep olduğunu kim bilebilirdi? Kaderin cilvesine bakın ki Medya Hanım oğluna layık görmediği, avamdan saydığı bu sıradan kızla oğlunu kurtarmak için işbirliği yapmak ve onu Bolu'ya beraberinde getirmek zorunda kalmıştı. Ankara ve İstanbul'dan gelen misafirler otobüs olmadığı için bir gece daha Bolu'da kalıp elverişsiz otellerde tahta kurularıyla uğraşmak, sabahın erken saatlerinde ise toz banyolu zorlu yolculuklarına başlamak mecburiyetindeydiler. Bolu'daki duruşmalardan sonra Doktor Neşet Naci'nin öldürülmesi davası daha enteresan ve gizemli bir safhaya girmişti. Bu gelişmenin sebebi daha çok iç politikadaki değişikliklerden kaynaklanıyordu. Tek partili dönemden çok partili döneme geçiş, Demokrat Parti'nin kuruluşu, memlekette daha geniş bir hürriyet havasının esmesi, basının daha özgür bir şekilde yayın yapabilme imkanları davanın gidişatını etkiliyordu. Örneğin Haşmet Orbay üzerindeki şüpheler artıyor denemiyorsa da Reşit'in katil olmadığı kanaati kuvvetleniyor diye yazılabiliyordu. Böyle bir ortamda adli merciler de daha objektif ve daha tarafsız davranmak imkanını elde etmiş oluyorlardı. Bütün gazeteler davayla ilgili haberleri birinci sayfalarında büyük manşetlerle veriyor, ayrıntılarını ise çarşaf çarşaf yayımlıyorlardı. Gazete muhabirleri bir dedektif gibi çalışarak tanıkları sorguya çekiyorlar, onlarla söyleşi yapıyorlar, yeni deliller buluyorlar, mahkemeye yansımamış hususları bulup çıkarabiliyorlardı. Bir gazete Doktor Neşet Naci öleceğini biliyormuş diye başlık atmış ve şu ayrıntıları vermişti. Ankara cinayeti hakkında her gün yeni bir rivayet çıkmaktadır. Bu söylentilerden biri de Doktor Neşet Naci'nin öleceğini daha önceden bilmiş olmasıdır. Anlatılanlara göre doktor ölümünden bir gün evvel Numune Hastanesi Çocuk Hastalıkları Mütehassısı Profesör Eckstein'a ben öleceğim demiştir. Profesör Neşet Naci'nin bu sözlerine hayret etmiş ve niçin böyle fena şeyler söylüyorsun? Çocuğun iyileşiyor, Amerika'ya gideceksin, bilakis memnun olmalısın demiş. Bu söylentilerin doğru olup olmadığını sorduğumuz Profesör Eckstein şunları söyledi. Diğer doktor arkadaşlarla konuştum. Basına bir şey söyleyemeyeceğim. Yalnız mahkeme beni davet eder ve sorarsa bildiklerimi ancak orada söyleyebilirim. Yine başka bir habere göre müdahil avukat ve mahkemenin seyrini değiştirecek yeni bir delil bulmuştu. Maliye Bakanlığı odacısı olan Tevfik ismindeki bir şahıs olay günü Haşmet Orbay'ı doktorun muayenehanesinde gördüğünü ve onunla konuştuğunu bildirmekteydi. Keşfin yapılacağı Doktor Neşet Naci'nin öldürüldüğü halen Yozgat milletvekili Ahmet Sungur'un oturduğu anafartalardaki evin önünü meraklı bir kalabalık doldurmuştu. İçeriye görevliler, tanıklar ve gazetecilerden başka kimse alınmıyordu. Doktorun ev ve muayenehane olarak kullandığı apartmanın 5 numaralı dairesinde ise Bolu Ağır Ceza Mahkemesi'nce naip tayin edilen ve bir gün önce Ankara'ya gelen hakim Cevat Selçuk, yardımcı hakim İhsan, Bolu Cumhuriyet Savcısı Zahit Tor ve yardımcısı Kemal, tanıklar ve gazeteciler bulunuyordu. Ayrıca Devlet Konservatuvarı'ndan getirilmiş 2 aktörden Salih Canar Doktor'un Agah Hünde katilin rolünü oynayacaklardı. Bayındırlık Bakanlığı'ndan getirilen yüksek mühendis Kemal Kumer dairenin krokisini çizdikten sonra tatbikat başladı. Ancak doktor rolünü oynayacak olan Salih Canar doktorun sesini bir türlü taklit edemiyordu. Bunun üzerine tanıklardan Doktor Fahri Ecevit söze karıştı. "Affedersiniz, Neşet Naci benim 20 senelik arkadaşımdı. Ben onun taklidini yapardım. İsterseniz şimdi de yapabilirim." Bu teklif kabul edilince Fahri Ecevit biraz efemine diyerek Neşet Naci'nin konuşmasını taklit etti. Salih Caner da taklidin taklidini yaparak ölen doktorun sözlerini tekrarladı. ''Sana bir ilaç veriyorum, onun vücuduna sürersin ve yarın bana gelirsin. İki ciğeri birden hasta olmayanı sanatoryuma almıyorlar.''
Ayrım sonu.